Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Türk tarihinin yine ilginç dönemlerinden birinin izini güdeceğiz. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlhami Durmuş hocamızla. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Hangi konu dersek hocam, Sakalar ya da İskitleri konuşacağız bugün.
Evet, Türk İskitler üzerine duracağız. Evet.
Ben izninizle hocam dinleyicilerimize soruları ve yorumları için telefon numaralarımızı anımsatayım. 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Belge geçer numaramız 463 32 84. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Kısa mesaj numaramız da 535 472 60 11. Şimdi hocam, bu aslında çalışılması çok zor bir alan. Saka dönemi ya da İskit dönemi. Bu konuda kanıtlar bulunması, ortalıkta işte delillerin olması, tarihi yazıtların bulunması. Yani tarihin en zor dönemlerinden, en zor alanlarından biri ve iki tane sözcük kullanıyoruz. Bir Saka diyoruz, bir de İskit diyoruz. Aynı devletten mi, gruptan mı, topluluktan mı? Bu ifadeleri kullandığımızda biz neden bahsediyoruz hocam?
Öncelikle İskit ve Saka adlarına baktığımızda İskitler doğuda Mançurya'dan batıda Macaristan'a kadar, Macar Ovası'na kadar çok geniş sahaya yayılmışlar. Hatta Kafkaslardan Mısır önlerine kadar da ulaştıkları hesaba katılırsa, bunların farklı kavimlerin kaynaklarında isimlerinin geçtiğini söyleyebiliriz. Hatta başka bir ifadeyle, kendilerine ait bir takım belgeler olmakla birlikte daha çok İskitleri tarih yapan ancak tarih yazmayan kavimler arasında saymak mümkündür. Bu çerçevede değişik kavimler tarafından bilindiklerinden dolayı bunların adları da o kavimlerin kaynaklarında geçmiştir. Başka bir ifadeyle senkronik kaynaklar diyeceğimiz, çağdaş kaynaklar diyeceğimiz kaynaklarda isimleri vardır. Mesela Çin kaynaklarında Sayı, Pers kaynaklarında Darius dönemine ait Nakşi Rüstem'den ortaya çıkartılmış olan belgelerde Saka, Grek kaynaklarında Sükütayi, Asur kaynaklarında Aşkuzayi ya da İşkuzayi şeklinde isimleri geçmektedir. Bu çerçevede bakıldığında bu adın açılımını sağlayabilecek kaynaklar Pers kaynaklarıdır. Çünkü Sakalar ya da İskitler tamamen Pers ülkesinin doğu, kuzeydoğu ve kuzeybatı tarafını çevirdiklerinden dolayı onlar üç grup halinde anılmaktadırlar. Saka Hauma Varga, Saka Tika Tauda, Saka Tiyay Paradaray. Yani bunun Türkçe karşılığı Saka Tiyay Paradaray, denizin öbür tarafına geçmiş Sakalar demektir. Yani
Hazar Denizi'nden
Tuna Nehri'ne kadar ya da Macar Ovası'na kadar yayılmış olan Sakalar anlamına gelmektedir. Saka Tikra Tauda ok şeklinde sivri başlık giyen Sakalar, Türkistan Sakaları anlamına gelmektedir. Bu da hepsi zaten Saka toplulukları sivri başlık giymiştir. Ama bu grubun başlığı daha da görkemlidir. Saka Hauma Varga, hükümdarları Omargas ya da Homargas'a tabi olan ya da haum içkisi hazırlayan Sakalar gibi tanımlanmaktadır. Dolayısıyla Doğu Sakaları, Merkezi Sakalar ve Batı Sakaları olarak üç gruptadır. G- Grek kaynaklarında...
Hocam bu söyledikleriniz Pers kaynaklarında.
Pers kaynaklarında.
Şimdi Grek kaynaklarında.
Grek kaynaklarında Sküitai olarak geçiyor. Çünkü Greklerin irtibatlarının olduğu Saka topluluğu Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara yayılmış olan Sakalardır. Hatta Karadeniz'e, Kırım'a, Grek koloni şehirlerine doğru denize ulaştıklarında orada canlı bir ticaret de ortaya çıkıyor. Böylece Pers kaynaklarında özellikle Herodotos başta olmak üzere Herodotos, Hipokrates, Tukidides, Ksenofon, hatta Strabon orada bu İskitlerin Sküitai şeklinde isim geçmektedir. Bunlar da Sakaların batı kolunu oluşturuyor. Buradan hareketle bazıları bu Sküitai'den hareketle Sküit, İskit diye batı literatürüne o şekilde geçmiştir. Doğu literatüründe ise, doğu kaynaklarında ise Pers etkisiyle Saka şeklinde geçmiştir. Hatta Çin kaynaklarında Sai'nin de sinologlar yani eski Çin dili ve edebiyatı uzmanları tarafından Sai'nin Sak olarak okunduğu belirtiliyor. Öyleyse Sai Saksa Pers kaynaklarındaki Sak Sakayla örtüşüyor. Grek kaynaklarındaki Sküitai de söylenişi farklı olmakla birlikte işte Sakaların batıya geçmiş grubu olarak gözüküyor. Hatta Grek kaynaklarında merkezi Sakalar için Ma Sak, Massagetai tabiri kullanılıyor. Ma Grekçe'de büyük demektir. Büyük Sak, büyük Saka yani merkezi Sakalar, Türkistan Sakaları, Sküitai ise batıya geçmiş olanları, diğerlerine ise Sakai diyorlar. Ya Sakai Amirgyoi yani Pers kaynaklarında geçen Saka Hauma Varga eşittir Sakai Amirgyoi. Saka Tikratau da eşittir Massagetai, Massak. Yani Büyük Saka grubu. Denizin öbür tarafına geçmiş olan Saka Tikratiai Paradaray için ise Sküitai tabirini kullanıyorlar.
Yani İskit dediğimiz hocam İskit, Grek ve Batı kaynaklarına göre İskit.
Batı kaynaklarına göre İskit, Doğu kaynaklarına göre Saka. Bunların zaten Herodotos da bunu iyice açıklayacak bir şekilde diyor ki Massagetler ya da Sakai eşittir Sküitai'dir diyor. Yani
Herodot'ta
bizzat geçiyor. Sakai ile Sküitai yani Sakalarla İskitler yani isim olarak tanımlananlar aynı soydandır diyorlar. Hatta daha değişik bir şey söyleyeyim bu adı rahat anlaşılabilir hale getirebilmek için. Mesela Tomris önemli kadın liderdir. Bu Sakaların büyük liderlerinden biridir, hükümdarıdır, kadın hükümdarıdır. Tomris bazı kaynaklarda...
Temiris hocam.
Temur. Yani bu adlandırma tabii oradaki is, aidiyet eki olduğu için Grekçe'de. Burada Tomir, Temur, Timur onlar kalıyor. Dolayısıyla burada Massagetlerin lideri. Bazen Saka Tikratau'nun lideri olarak belirtiliyor. Bu da durumu açık bir şekilde gösteriyor. Hatta Saka liderleri zaman zaman bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapmaları da mesela Tomris, Sakas Tares ve bunlar bir araya gelerek durum değerlendirmeleri yapmaları da aynı olduklarını gösteriyor. Yani şunu şöyle söyleyebiliriz. Bu İskitler yani Sküitai olarak geçen Karadeniz'in kuzeyindeki grup Sakaların batı koludur ve bir bodundur. Bodun boyların bir araya gelmesinden meydana gelmektedir.
Göktürk Anıt'ta yazıtlarındaki Türk bodunla aynı evet, kök hocam.
Evet Türk bodunla aynı şöyle diyebiliriz aile yapılanmalarına da girersek aileden devlete giden yolda Göktürk yazıtlarında geçtiği üzere Oguş aile, Uruk. Soy, sop, sülale. Sülale.
Evet hocam.
Boy yani en küçük siyasi teşkilat bu bozkır devletlerinin de temelini teşkil ediyor.
Hocam şimdi oraya geçmeden Sakaların ve İskitlerin aynı kavim olduğu, bir Türk kavmi olduğu net bir şekilde anlaşılıyor.
Onu Türklükleriyle ilgili şöyle söyleyebilirim.
İşte evet hocam.
Devlet yapılarına baktığımız zaman Bozkır devletlerine özellikle tabii İskit İmparatorluğu yapılanmasına baktığımızda İskit İmparatorluğu diğer bozkır devletleri gibi boyların bir araya gelmesinden oluşmuştur. Biz bu boyları bir çiçek ekmeğe benzetebiliriz. Yani ortada bir boy, onun etrafında diğer boylar kenetlenerek devleti meydana getiriyorlar. İskitlerde ise 3 tane böyle büyük boy, bodum var. Yani boylar birliği var. Batıda oluşmuş olanları, merkezi olanları ve doğu olanları. Bunlar da bir araya gelip İskit devletini, imparatorluğunu oluşturuyorlar. Bu boyların içerisinde şüphesiz boylar homojen unsurlardır. Yani Türk'tür ya da Moğol'dur, Tunguz'dur,
Mançudur belki.
Mançudur.
Evet hocam.
Ama genel olarak bakıldığında egemen unsur, devletin kurucu olan unsuru çiçek ekmeğin merkezinde olan unsurdur. Hanedan oradan çıkar. Devletin kurucu unsuru da odur. Çin Seddi'nden Tuna Nehri'ne kadar olan geniş coğrafyada, yani İskitler için, yani bunların tamamen boyları Türktü diyemeyiz ama şöyle diyebiliriz. Hakim unsur Türktü. Boyların önemli bir kısmı Türktü. Türk unsurluydu. Çünkü Türklük özellikleri genel olarak bakıldığı zaman İskitler'de yoğun olarak ortaya çıkıyordu. Mesela İskitlerin ortaya çıkmış olduğu kültür coğrafyası. Ta başlangıçtan, tarih öncesi devirlerden beri Türklerin yoğun olarak ortaya çıkmış olduğu bir kültür coğrafyasıdır. İkincisi, atlarının açılımına baktığı zaman Saka adı, Saka ve ok, yani sağ ok, yay ok. Yay ve ok Türklerin hayatında son derece önemlidir. Buradan bu şekilde bir bağlantı kurabilmek mümkündür. Birçok adlandırmalara bakıldığı zaman coğrafi atlar, hükümdar isimleri ya da diğer kültürel adlandırmalar özellikle Türkçe ile ilgili bağlar kurmaya imkan veriyor. Mesela Dayık diyor Grek kaynaklarında yayık nehridir. Oksus diyor Ögüz Nehri'dir. Usturt Platosu diyor Üstyurt Platosu. Demek ki yani o dönemlerde coğrafya Türkçe adlar verildiğine göre coğrafyanın egemen unsuru da Türkler, yani Sakalar diyebiliriz. Yani Saka döneminden böyle isimlere baktığımız zaman. Diğer taraftan gelenek göreneklerine bakıldığı zaman gelenek göreneklerine son derece bağlı olmaları. Ant ve kan kardeşliği. Türklerde günümüzde, hatta günümüze kadar çocuklar bile kan kardeşi olurlar. Bunun köklü bir geleneği İskitler'de çok yoğun olarak karşımıza çıkıyor. Bunları ben hep özet olarak söylüyorum.
Evet hocam,
açacağız. Yani kan
ama,
kardeşliği evet. Ve anta baktığımızda. Mesela domuzdan nefret ettikleri söyleniyor İskitler. Mesela Herodotos diyor ki bırakın domuz beslemeyi, domuzdan nefret ederler diyor.
Domuz bir şeklinde değil mi hocam?
Domuz evet, şeklinde evet. Domuz kültürünün olmadığı ortaya çıkıyor. Sanatlarına baktığımız zaman sanatları hayvan üslubu adı verilen Avrasya hayvan üslubu
hocam,
adı verilen.
Hocam oraya biraz sonra geçelim ama az evvel programın başında hükmettikleri coğrafyayı ifade ettiniz.
Evet.
Bu coğrafya sanki Hunların, daha sonra Akunların iktidar olduğu, hükmettiği coğrafyayla aynı aşağı yukarı. Peki burada Sakalar'da tarihler kaç? Hangi tarihten bahsediyoruz?
Şimdi şu Sakaların ya da İskitlerin, yani hem Sakalar eşittir İskitler dedik.
Evet.
Tarih sahnesine çıkışlarına baktığımızda milattan önce 800'lerde Çin'in kuzeybatı bölgelerinde önemli bir takım gelişmeler ortaya çıkmıştır. Yani Çinliler, Joğlar ve Hyungnular, Hunların ataları olarak kabul edilen, aralarındaki bir takım mücadeleler sonucunda Bozkır'da yavaş yavaş kaymalar ortaya çıkmıştır. Yani doğudan batıya doğru boylar birbirlerini yuvarlamaya, sürüklemeye başlamışlardır.
Baskı geliyor hocam.
Ama bu bir tatlı bir baskıdır. Yani böyle ciddi anlamda bir savaş gibi görmemek lazım. Hatta buraya girmeden şunu söylemek isterim. Yani meselenin daha iyi anlaşılması için.
Buyurunuz hocam.
Bozkır'da büyük devlet için, devlet kurmak için şartlar, milattan önce 800'lerde çoktan oluşmuştur. Büyük devlet kurmak için insan akıl, iradesi ve mücadelesi, Bozkır'daki işte Türklerin atalarının mücadele, irade ve kabiliyetleri, bunun yanında atın binek hayvanı olarak kullanılması, yani atın binek hayvanı olarak kullanılmasıyla bir hakimiyet ruhu ortaya çıkıyor. Üstelik uzak mesafeler kısa zamanda alınabiliyor. Günümüz uçaklarıyla bunları karşılaştırabiliriz.
Hız hocam.
Hız, evet, hız, güç, kuvvet. Ve milattan önce 1200'lere gelindiğinde de atın binek hayvanı olarak kullanımının yanında demir yoğun olarak kullanılıyor. Yani demirden bol miktarda savaş araç gereçleri hakimiyet için ortaya çıkıyor.
Hocam buradan devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, ilginç bir konuyu konuşuyoruz. Profesör Doktor İlhami Durmuş hocamızla Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinin İzi programında devam edeceğiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlhami Durmuş hocamızla İskitleri ya da diğer adıyla Sakaları konuşmaya devam ediyoruz. Hocam hükmettikleri, ortaya çıktıkları, tarih sahnesine çıktıkları tarihleri bir kez daha tekrarlamanızı rica edeceğim. Ne zaman görülüyorlar? Hangi tarihe kadar devam ediyorlar?
İşte İskitlerin tarih sahnesine çıkışları milattan önce 800'lerde vuku bulan göç hareketi sonucunda, kayımlar göçü hareketi sonucunda olmuştur. Fakat büyük devlet kurmak için şartlar demirin de kullanımıyla birlikte milattan önce 1200'lerde belirgin hale gelmiştir. Bunun sonucunda atın hızı ve demirin vurucu gücü, Türk'ün iradesi, kabiliyeti ile beraber geniş coğrafyalara yayılabilme ve değişik toplulukları aynı devlet çatısı altında toplayabilme şartları oluşmuştur. İşte milattan önce 800'lere gelindiğinde Çin'in kuzeybatısındaki kavimler göçü sonucunda doğudan batıya doğru boylar birbirlerini kaydırmaya başlamışlardır. Yani bir batıdaki boyun daha batıya giderek yaylak ve kışlakları değişmek suretiyle hayat tarzı gereği bir yapılanma olmuştur. Bu işte statlardaki böyle dalgalanma ya da bir yerden bir rüzgar estiği zaman belirli işte çayır ya da otların bir tarafa savrulması gibi birbirlerini doğudan batıya doğru sürükleyerek Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara doğru ulaşmaya başlamışlardır. Özellikle Hazar Denizi'nin kuzeyinden, Uralların güneyinden, Kavimler Kapısı denen yerden geçmek suretiyle İtil Nehri boyundan Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara doğru yayılmışlardır.
Hocam bu, yani ilk geçenler, burayı ilk geçenler bunlar değil şu halde.
Şüphesiz yani ilk bozkır topluluklarına baktığımız zaman ya da bozkırda imparatorluk kuran devletlere baktığımızda Hunlardan önce bir Kimmerler var. Kimmerlerden sonra işte İskitler, Sakalar var. İskitlerin yani Sakaların hakimiyet alanı çok daha geniştir. Yani sadece Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlar değil, tamamen Doğu bozkırları ve Batı bozkırlarıdır. Yani Doğu bozkırları ve Batı bozkırlarından kastettiğim Avrasya tabir edilen bozkırlardır. Avrasya bozkırlarıdır. Avrasya, Orta Asya, Kuzey Asya ve Doğu Avrupa, Asya ile Avrupa'nın kesişim noktası gibi, sanki ikisinin arasında oluşmuş bir kıta gibidir diyebiliriz buna. Dolayısıyla bu Avrasya coğrafyasına tamamen yayılmışlar ve hükmetmişlerdir. Bunların tarih sahnesine çıkışlarıyla ilgili olarak zaten az evvel atlarıyla ilgili de söylemiş olduğum üzere Pers kaynaklarında denizin ötesine geçmiş Sakalar tabiri var. Yani Sakatiya
Paradara. Başta söylediğiniz gibi.
Başta evet söylediğim gibi. Ayrıca Herodotos işte İskitlerin tarih sahnesine çıkışıyla ilgili olarak sonradan yazmış bunu ama kendi olayların olduğu zamana da çok uzak değil. Şeylerin, Sakaların, İskitlerin Massagetlerle mücadele ederek Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara yayıldıklarını ifade etmektedir. Yani mücadele burada bir savaş gibi verilmekle beraber bu tatlı bir rekabet gibi olabilir. Yani çünkü böyle ciddi anlamda bir savaşa baktığınız zaman savaşın zamanı sınırlı olması gerekir. Yoksa bu göç hareketi 100 yıla yakın sürmüştür. Yani milattan önce 800'lerde başlıyor ve 8. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlarda İskitler Kimmerlere rastlıyorlar. Yani bir başka akraba topluluk, bozkır kavmi Kimmerler, İskitler gelmeden önce Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara yayılmış durumdalar.
Demek ki bir göç dalgası olmuş önce hocam.
Önceden de göç dalgası olmuş. Bir de bozkırda göç edebilmek yerleşik çevrelere göre çok daha kolaydır. Çünkü yerleşik olanlar tarla, bağ, bahçelerini bırakıp bir yere gidebilmeleri çok zordur. Ya savunup geri saldırıyı püskürtecekler.
Çin örneğin hocam.
Evet. Evet. Ya da ona göre diğerlerinin hakimiyetlerini, egemenliklerini kabul edeceklerdir. Yani bir kas sistemi de oluşabilir. Ama Bozkır'da vatan istiklalin olmuş olduğu yerdir. Yani eğer istiklale uygun bir yer değil ise...
Yani esaret söz konusuysa hocam...
Esaret söz konusuysa coğrafya değiştirilebilir. Yani bağımsız olarak varlığı sürdürebilecek yerler onlar için vatandır. Dolayısıyla yaylak kışlak hayatı söz konusu olduğundan daha rahat gidebilme özellikleri var. Yani özellikle konu tabii çok geniş olduğu için ben özetleyerek gitmek
hocam,
durumundayım.
Hocam çok özetlemeyin bu konuya çünkü önümüzdeki programlarımızda da devam etmek arzusundayız. Buyurunuz siz.
Göçer evler, göçer evler var. Göçer evlerde hanımları, çocukları duruyorlar, kendileri dinleniyorlar. Göçer evler günümüzdeki karavanların ya da işte Almanların falan Wohnwagen dediği arabalı evlerin temelini oluşturuyor. Öküzlerin çektiği göçer evler. Burada hanımları, çocukları duruyorlar. Bir yere giderken sürüleriyle, göçer evleriyle çok rahat taşınabiliyorlar. Hatta bu göçer evler genel olarak bir tekerlekler üzerinde kentler gibi gözüküyor. Yani görüntüsünü söylüyorum. Toplu olarak bir uruk ya da boy bir yerden bir yere giderken tekerlekler üzerinde evler. Yani o şekilde bir düzenleri olduğundan rahatlıkla taşınabiliyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. Bir kast sistemi söz konusu olmuyor. Yani birilerinin hakimiyeti, egemenliği altına girmeleri söz konusu değil. Bağımsız olarak yaşayacakları yerde hayatlarını sürdürüyorlar. İşte Kimmerlerin üzerine yürüdüklerinde Kimmerlerin o ilk darbeyle, ilk karşılaşmayla beraber çiçek ekmek gibi tabir edeceğimiz devlet düzeni dışarıdan darbeyle ya da bilardo toplarına bir darbe vurulması gibi dağılıyor. Çünkü aralarında anlaşmazlık çıkıyor. Birileri diyor ki İskitlere karşı işte kendimizi savunalım. Birileri de diyor ki bizim gücümüz yetmez. Kendi aralarında mücadeleye başlıyorlar. Ve sonuçta ayrılmak durumunda kalıyorlar. İskitler Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara o şekilde yayılmış oluyorlar.
Hocam az önce anlatırken demire özellikle vurgu yaptınız. Ben şimdi buradan Ahmet Cebeci hocamızı da Gazi Üniversitesi'nden saygıyla sevgiyle anmak istiyorum. 80'li yıllarda fakültede öğrenciyken Türk kültürü derslerinde bize Sakalar'ın bu demir konusunda özellikle ileri gittiklerini, bazı arkeolojik bulguların olduğunu da ifade etmişti ki o tarihlerde henüz bu konudaki araştırmalar, çalışmalar çok gelişmiş değildi. Siz de demire vurgu yapıyorsunuz. Bunu açar mısınız?
Demir özellikle tabii yazılı kaynaklarda da demire dair oldukça yoğun bilgiler olmasına rağmen arkeolojik boyutuyla kurgan adı verilen mezarlardan, kurgan yani korugan, koruyan demektir. Ölen bir kişiyi kişi kendi eşyalarıyla birlikte gömüldüğünden dolayı o koruganlar onları koruyor. Zaman içerisinde korganın ikinci bir anlamı da ortaya çıkmıştır. Yani bir yerleşimle beraber şehrin etrafını çeviren surlarda korugandır. Yani o da şehri, yaşayanları koruyor. Ama bizim için önemli olan burada eski dönemlere bakıldığında korugan tabir edilen kurganlardan ortaya çıkartılmış olan buluntulardır. Kurganlardan bol miktarda, yani çok önemli kurganlar var. Şunu da belirtmek isterim. Yani demire tabii güç bakımından demir önemli ama İskitler'de yani altın işleyiciliği, kuyumculuk, diğer madenlerin işlenmesi ne de dikkat çekmek gerekir. Ama demire bakıldığı zaman demir İskitler için ya da İskit toplulukları için ne ifade eder sorusunu sorduğumuzda atın donanımı, bir kahramanın donanımı tamamen demirdendir. Yani demirden yapılmıştır. Atların büyük ölçüde sağlam yapılmış olan gemleri, eğeri, üzengisi, ve hatta nalı, atın ayağındaki
demir
nalı.
Demir tepiyor, evet hocam.
Tamamen demirden yapılmıştır. Zaman içerisinde hatta daha donanımlı böyle atlar, hatta atların genel olarak bakıldığında donanımları, yani zırhta yapıldığını düşünürsek orada demir de kullanılmıştır. Özellikle tabii bir kahraman için, yani ok uçları, işte kılıcı, kaması, miğferi, kalkanı, yani bunların yapılımında demirin büyük ölçüde ön plana çıkmış olduğunun altını çizmek istiyorum. Bunu kurgan buluntuları anlamında şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir kurgandan ortaya çıkartılmış olan bir kahramanın donanımı tespit edilmiş bunların kilogram olarak 21,5 kilogram. Yani 20 kilogramın üzerinde bir donanımının olduğunu söyleyebilirim. Yani buluntu olarak bir kahramanın, savaşa çıkacak birisinin işte ok uçları, sada, miğferi,
kılıcı hocam,
kılıcı, kaması ve zırhı, bunların hepsi bir araya getirildiği zaman 20 kilogramın üzerine çıktığını belirtiyoruz. Fakat buradaki tabii kahramanın avantajı şudur. Yani atın üzerinde olduğu için yani kendisi taşımak durumunda kalmıyor. At üzerinde taşınıyor. Yani donanımını bütün at taşıyor. İşte ondan dolayı atım sağ olsun diyor.
Evet.
Yani böyle bir durum söz konusu. Özellikle zırhların üzerlerinde kullandıkları zırhlar devinimlerini, hareketliliklerini biraz daha kolaylaştırsın diye pullu zırhlar olarak geçiyor bunlar. Pullu zırhlar böyle balık pulu gibi kısmen...
Ki hocam bunu üzerine, ince bir işçilik gerektiren...
Çok ince bir işçilik gerektiriyor. Çok inceltiyorlar bunları ve incelttikleri zaman deri üzerine bunu aplike yapıyorlar, yani tutturuyorlar. Çok ince ve sağlam oluyor. Hareketliliklerini kolaylaştırıyor. Başka bir avantajı da bir yerde eğer bir kısmı parçalanmış ya da kopmuşsa yedek parçası oluyor. Yani demiri yoğun bir şekilde, iyi bir şekilde işleyebiliyorlar. Özellikle tabii Türklerin, yani genel olarak bakıldığında, yani hatta bir Türk atasözü de var. Ağacı uzun kes, kısaltamazsın ama demiri kısa kes, uzatabilirsin. Yani demiri uzatabilme teknikleri var ısıttıkları zaman.
O döneme göre hocam, o döneme bir teknolojiden göre bahsediyoruz.
Yüksek
yani, evet,
bir teknolojiden bahsediyoruz. Şunu söyleyebilirim. Mesela Altaylar ve çevresinde demir eritme ocaklarına rastlanılmış olması. Yüzey araştırmaları sonucunda. Özellikle Altaylar ve çevresinde Yenisey Nehri civarlarında demir rezervlerinin bulunması. Ve kurganlardan bol miktarda demirden yapılmış araç gereçlerin ortaya çıkartılmış olması Türk kültür çevresinde demirin çok yoğun olarak kullanıldığını göstermektedir.
Az evvel hocam başka bir madenden, altının işlemesinden de bahsettiniz. Ayrıca siz Orta Asya'da, Türkistan coğrafyasında, Moğol coğrafyasında kazılara da katıldınız,
evet,
hocam. Bütün bu izlenimlerinizi ve ayrıca soracağım başka soruları da önümüzdeki hafta devam etmek arzusundayız yavaş yavaş, çünkü hocam bitiriyoruz programımızı. İskitler nasıl yaşadılar? Dini inanışları nelerdi? Onların dini inanışlarıyla, yaşayışlarıyla daha sonraki Türk toplulukları arasındaki bağlar nelerdi? Bir de hocam bir iddia ettiği gibi bazı batılı bilim adamlarının bir Pers, Farisi bir ya da Avrupalı bir halk mıydı? Yoksa az önce sizin söylediğiniz gibi tam anlamıyla merkezinde Türklerin bulunduğu bir kavim miydi? Sorularının yanıtlarını önümüzdeki hafta rica edeceğim hocam.
İnşallah.
Çünkü bugün süremizi bitirdik. Evet. Ağzınıza sağlık.
Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Çok bir giriş yapmış kabul edelim hocam bu haftalık bunu. Ve önümüzdeki hafta devam edelim.
Tamam.
Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlhami Durmuş hocamıza şimdilik teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki hafta Türk tarihinin bu gizemli sayfasının izinde devam edeceğiz arayışlarımıza. Saka, İskit Devleti'ni ve bu topluluğu konuşmaya. Şimdilik hoşça kalınız diyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz.
Müzik
tarihinin izinde.